Kolonya Günlerinin kıymetli, sabırlı dinleyicileri, bugün tekrar yeni bir bölümünde karşınızdayız. Ben Sedat Albayrak, karşımda Haşim Özpolat ve Emre Dizdar var. Hoş geldin Emre.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş geldin Haşim.
Merhabalar
Bugün
hocam.
yine bomba gibi bölümle karşınızdayız. Geçen bölümde malumunuz COVID-19 salgını ve istisna halini konuşmuştuk. Aslında biz güncelden başlayarak biraz olayın tarihsel serüvenine ve tartışmalara odaklandık. Bizim için bu çok öğretici bir serüven oldu. Çünkü aynı zamanda kafamızdaki soruları birbirimizle müzakere ederken toparlama şansı yakaladık. Hem de sonrasında nereden devam edeceğimizi kararlaştırdık. Bugün yine bıraktığımız yerden bir başka çok önemli konuyla devam edeceğiz. Küreselleşme ve ulus devlet. Çünkü bu salgının da ortaya çıkmasıyla malumunuz bilhassa Avrupa Birliği'nde tekrar gümbür gümbür tartışmalar gündemde. Malumunuz İtalya'da bilhassa sosyal medyada çok örneğini görmüşsünüzdür. Pek çok sosyal medya hesabında İtalyanlar Avrupa Birliği bayraklarını yapıyor. Avrupa Birliği'nin varlığı tekrar çok canlı bir şekilde tartışılıyor. Zaten Brexit'le birlikte uzun süredir devam eden bir Avrupa Birliği çatırdıyor mu, bölünecek mi tartışmaları vardı. Hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Dün de zaten Angela Merkel Avrupa Birliği en büyük imtihanını veriyor dedi. Ama bu geçici bir dalga mı yoksa uzun vadeli bir periyotta düşündüğümüzde gerçekten Avrupa Birliği serüvenin tersine mi döndü? Biz bunu bütün daha büyük bir dairede ele alacağız. Küreselleşme bir dönem özellikle 90'larda çok güçlü bir dalgaydı. Bugün acaba tersine mi döndü? Ulus devletin duvarları tekrar mı yükseliyor? Birçok konuyu beraberinde alacağız. Ama bizim en önemli pointimiz acaba sorumuz küreselleşme dalgası tersi mi döndü? Ulus devlet duvarları yükseliyor mu yoksa bu geçici bir periyodu mu ifade ediyor? Burada Haşim'e ben küreselleşme dalgası tersine mi döndü? Bunun işin tarihi serüveni nasıldı günümüzde ve geçmişte? Ne dersin bu konuya Haşim?
Evet, ben önce bir yani aslında neyi tartışıyoruzu biraz ortaya koymak istiyorum. Yani küreselleşmeciler ile ulus devlet taraftarlarının alıp veremediği şey nedir sorusunu sorup önce bir asıl problemi ortaya koymak istiyorum. Bu yüzden biraz tarihi bir arka plan çizeceğim. Yani ulus devlet deyip duruyoruz ama belki buna egemen devlet demek daha doğru olur. Çünkü tüm bu tartışmaların ana ekseninin esasında egemenliğin mutlaklığı veya sınırları tartışmaları oluşturuyor. Bundan dolayı önce bir egemen devlet ne demektir? Bunu kısaca özetleyip meseleyi bir tarihsel arka plana dayandırıp bugüne getireceğim. Sonra sözü Emre'ye bırakacağım. Bizim egemen devlet dediğimiz modern devlet esasında 17. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkıyor. O tarihten önce esasında Avrupa'da aynı toprak üzerinde birden fazla politik yapının hak iddia ettiği, iç içe iktidar ilişkilerinin bulunduğu ve bu ilişkilerin sık sık çatışmalara neden olduğu, gerek dini, gerek mezhepsel, kimi zaman da orada imparatorluğun iddiaları olsun, bazı krallıkların iddiaları olsun veya şehir devletlerinin iddiaları olsun, bunlar sık sık aynı toprak üzerinde çatışmalar yaşıyorlardı. Fakat Avrupa buna 17. yüzyılda bir dur diyerek bizim Vestfalya Anlaşması dediğimiz ünlü anlaşmayı imzaladılar 1648'de Almanya'da. Bu anlaşmanın esas amacı bu aynı toprak üzerinde birden fazla politik yapının hak iddia etmesini ortadan kaldırmaktı ve anlaşma sonucunda bizim egemen devlet düzeni dediğimiz şey ortaya çıktı. Egemen devlet şu demek. Bir devletin hakim olduğu toprak üzerinde tamamen bağımsız olması demek. Yani artık buraya kilisenin veya imparatorluğun veya bir başka devletin içerideki bazı olayları yani kendi ırktaşları veya bazı mezhepsel konuları bahane edip bir başka ülkenin iç işlerine karışmaması demek. Bu egemen devlet düzeni yani Avrupa kamu hukuku dediğimiz bu düzende Avrupa belli oranda bir düzen ve denge sağlayabildi. Birbirlerinin iç işlerine karışmadılar. Artık bir takım teolojik nedenlerle savaşlar yapmadılar. Savaşlarını sadece bir takım çıkar çatışmaları olduğunda gerçekleştirdiler ve bu çıkar da ortadan kalktığında tekrar barışlar yaptılar. Yani ontolojik savaşlar artık yoktu. Din savaşlarında olduğu gibi. Evet, yani Napolyon Savaşları'nı saymazsak bu dönemi, bu Avrupa kamu hukuku dönemini bir barış ve güvenlik dönemi sayabiliriz. Fakat nasıl tarih egemen devlet konseptini bir zorunluluk olarak ortaya çıkardıysa, yine aynı şekilde egemenlik konseptini yeniden tartışmaya açtı. Çünkü her düzen kendi problemlerini ortaya çıkarır ve her problem kendi çözümlerini gerektirir. Bu egemen devlet artık bir vasat, bir ortak kabul olarak yerleştiğinde bu sefer egemenliğe dönük eleştiriler başladı. Ben bunu, bu süreci, bu egemenliğe dönük eleştirilerin bugününü, bugüne gelişini 3 sac ayakta değerlendiriyorum. 3 ana eksende değerlendiriyorum. Bunlardan ilki devletler düzeninde yaşanan politik değişimler, yani politik dünyada yaşanan değişimler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle yenilen devletlerin neden olduğu sorunlar tekrar geçmesinde bir takım önlemler alındı. Milletler Cemiyeti oluşturuldu, Cemiyeti Akvam oluşturuldu ve dendi ki artık egemen devletlerin de üzerinde bazı sınırlar var ve bu sınırlar çiğnendiğinde biz bunlara müdahale edeceğiz denildi. Bu tabii zayıf bir çabaydı. Esasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçek anlamda etkili bir mekanizma olarak ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler ortaya çıktı. Avrupa Birliği denilen şey ortaya çıktı. Ve daha sayılabilecek birkaç şey ortaya çıktı. Evrensel İnsan Hakları beyannameleri oluşturuldu. Soykırıma karşı hukuki düzenlemeler yapıldı. İnsani müdahale düzenlemeleri yapıldı. Esasında yeni düzende şu deniyordu: artık egemen devletlerin kendi içlerindeki güçleri de sınırsız değil. Biz bazı konularda, örneğin bir soykırım gerçekleştiğinde ya da örneğin insani müdahale gerektiren konularda biz bu devletlerin iç işlerine müdahale edebileceğiz dendi. Aslında yine seküler dünya kendi teolojisini oluşturdu. Ve bu evrensel, kutsal değerlere bir müdahale gerçekleştiğinde tekrar daha büyük bu kutsal değerlerin savunucuları bunlara müdahale edecekti. Tabii esas tartışmaların döndüğü alanların başında burası geliyor. Çünkü işin trikli noktası şu, işin hileli noktası şu. Bu yeni dünyanın teolojisini yaratan Tanrı ve onun kilisesi esasında bu tüm devletlerin üzerinde yer alan tarafsız bir varlık değil. Bu teolojiyi yaratan ve bunu koruyan esasında diğer birkaç güçlü devlet. Ve işin sıkıntılı kısmı, bu güçlü devletler, bu hegemonik devletler bu değerleri aynı zamanda diğer devletler üzerinde bir iktidar aracı olarak kullanıyorlar. Bundan dolayı bizim küreselleşme dediğimiz şey bir yanıyla güçlü devletlerin diğer devletler üzerindeki bir tahakküm aracı. İşin bir ilk kısmı buydu. Devletler düzenindeki küreselleşme. İşin ikinci kısmı benim önemli gördüğüm ve genelde ihmal edildiğini düşündüğüm sosyolojik dönüşümler. Bizim ulus devleti, ulus devlet dediğimiz şeyi mümkün kılan şey geleneksel dünyada politik alanın içinde yer almayan sıradan insanların politikleşmesi. Kendi küçük köylerinden, kasabalarından kendi küçük köylerini, kasabalarını aşıp daha büyük bir insan topluluğunun, bir ulusun ve daha büyük bir toprağın, bir devletin parçası haline gelmeleriydi. Ancak bu değişim nasıl bu köylüleri veya taşrada yaşayanları köylerinden çıkarıp bir devletin parçası haline getirdiyse, bu sefer çok daha yakın zamandaki bir dönüşüm de onları kendi devletlerinden çıkarıp bu devletten daha büyük bir şeyin parçası olma ihtiyacını doğurttu bazı insanlarda. Yani bu ulus, bu politikleşen ve dünyaya artık dünyadan istekleri devletlerin de aşan bir takım düşünceler ortaya çıktı. Bunlar işte ulus devlet fikrini zayıflatan sosyalizm, Marksizm, günümüzde yaşadığımız antipolitizm, depolitizm, İslamcılık, tabii bir de liberalizm var. Yani bunlar %100 ulus devleti ortadan kaldırdı demiyorum. Ulus kimliğini ortadan kaldırdı demiyorum. Ama bunu yavaş yavaş zayıflatan ve ciddi bir kesim içinde bunu artık tamamen silen şeyler haline geldiler. Şimdi ulus devletin içerisinde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı artık bu fikirleri savunmaya başladılar. tabii artık Sovyetler de ortadan kaldırdığı için bizi bugün esas ilgilendiren liberal değerler doğrultusunda ortaya çıkan şeyler. Özetle artık yani sadece devletler değil, insanlar da küreselleşme sürecinin bir parçası ve azımsanmayacak sayıda insan ulus ve ulus devlet fikrinden kopmuş vaziyette. Bu işin ikinci sacayağıydı. Üçüncü kısmına değinip bitireceğim. Üçüncü sacayağı ise işin esasında sermaye kısmı. Sermayenin küreselleşmesi. Nasıl ulus devletin doğmasını sağlayan ana aktörlerden biri burjuvazi idiyse, küreselleşmenin de ana aktörlerinden birisi sermaye sahipleri. Yani sermayenin bugün bildiğimiz anlamda küreselleşmesinin biz miladını 17. 18. yüzyıldaki kolonyal faaliyetlere dayandırabiliriz. Yani Britanya Doğu Hindistan şirketi, Hollanda Doğu Hindistan şirketi, Muscovy Company, Royal Africa Company gibi pek çok şirket esasında bu küresel sermayenin ilk örnekleriydi. Belki Emre bu konuda daha ayrıntılı gelir ama özetle o günden bugüne giderek kendi devlet sınırlarını aşan çok uluslu firmaların ortaya çıkması, tüm dünya ticaretinin birbirine bağlanması, hatta bu şirketlerin bazılarının egemen devletleri çiğneyerek egemen devletin en önemli özelliği olan hukuk yaratma gücünü çiğneyerek kendilerine özel hukuk ve mahkemeler ihdas etmeleri, yani tahkim, bu küreselleşmenin bir parçası. Bu büyük çok uluslu şirketler nasıl bir zamanlar burjuvazi feodal sınırları ortadan kaldırdıysa, bugün de bu sermaye sahipleri ulusal sınırları en azından para için ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bitirmeden önce bir şeyin ufacık altını çizmek istiyorum. Yani şöyle bir yaklaşım çok doğru olmaz. Falan devletler küreselleşmeye taraftar, falan devletler değiller. Ya da sermaye bir bütün olarak küreselleşmeye taraftar da diyemeyiz. Her alanda farklı küreselleşmeciler, anti küreselleşmeciler mevcut. Yani bir kısım sermaye küreselleşmeye taraftarken bir kısım sermaye tam tersi küreselleşmeye karşıt olabiliyor. Örneğin Trump'ı destekleyen sermaye tam olarak böyle bir sermaye. Tabii bu genelde tabii ki çıkarları doğrultusunda bu tür konum alışlar gerçekleşebiliyor. Yine devletler bazında da bu değişebiliyor. Örneğin bizde Türkiye AK Parti ilk iktidara geldiğinde daha küreselleşmeye açık bir partiyken bir dönem sonra bu tavrını değiştirip daha dar sınırlara kapandı. Yani özetle şunu demek istiyorum. Bu safları kesin olarak belli olan bir çatışma değil. Dönem dönem bunlar değişiyor. Örneğin bugün Amerika'da Trump var. Halbuki Amerika daima bu küreselleşmenin bayrak tutanıydı. Ama Amerika'nın seçmen kitlesinde anti küreselleşmeci bir iktidarı seçince Amerika bir yanda bir kapalı dark sınırlar şeyine geçti. Veya İngiltere aynı şekilde. Evet. Yani özetle bunları söyleyebilirim. Evet. Bu üç sacayak bence
Amerika'da
önemli.
Amerika'da sonuçta küreselleşme karşılığı değil de bunun söylem bazında kendi ulusal gücünü tahkim etmek için kullanıyor bu söylemi diyebiliriz. Veya işte İngiltere için hem de belki o serüvenden, Brexit serüvenden bahsedecektir. Şimdi tarihsel hikayeyi ele alırken bunu üçlü olarak ayrım yapman çok faydalı oldu. Çünkü dediğin gibi biz çoğu zaman bunun siyasal ve özellikle ekonomik yönüne vurgu yapıyoruz. Çünkü milletlerin veya toplumların menfaati akla geliyor. Ama bunun tabii bir sosyolojik arka planı var. Çünkü modernleşen toplumlar var. Bu sadece sömürge sonrası dünya ile ilgili bir şey de değil. Toplumların kendi talepleri de var. Ha, bu talep de üretilmiş bir rıza olabilir ama sonuçta bunu tarihsel serüven içerisinde gözlemliyor. Çünkü modernleşen toplumların kendi devletleri veya işte devlet üstü uluslararası organizasyonları olacak. Tabii ki büyük güçler buna karar vermekte etkili olacak ama bugün de büyük güçlerin içinde olduğu durumu düşününce evet, küreselleşmenin geldiği boyut aynen de tam da bu küreselleşmenin doğduğu ülkelerde sorgulanıyor. Bu da dünyayı yeniden mi biçimlendirecek? Evet. Emre sana soracağım burada. Küreselleşme karşıtlığı nereye gidiyor? Bu dönemsel bir dalga mıdır? Bu konuda ne diyeceksin?
Küreselleşmenin vaatlerinin ciddi bir biçimde sorgulanır hale gelmesine sebep olan şey en temelde dünya üzerinde cereyan etmekte olan bu sürecin mevcut eşitsizlikleri gideren bir rol oynamaması, bilakis bunu perçinlemesi. Yani biz bugün dünyada gelir dağılımındaki eşitsizliklerin, kuzey-güney eşitsizliklerinin çoğaldığını görüyoruz. Bu üçüncü dünya ülkelerinde küreselleşmeye dönük ciddi bir eleştirel söylemin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Bunun haricinde küreselleşmenin öncüsü olan ülkelerde de Haşim'in az önce bahsettiği gibi içeriden sorgulamalar da yükseldi. Bu küreselleşme öncüsü ülkelerde de bu içeriden sorgulamaların önemli bir kısmında bir takım geleneksel yönelimlerin etkili olduğu söylenebilir. Yani milliyetçiliktir, xenofobidir, küreselleşmenin ideolojik olarak pekiştirdiği bazı söylemlere tepkinin etkisi oldu. Ama önemli ölçüde de bu tepki kullanılarak asıl yönetici sınıflar içerisinde daha başka bir düşünce ortaya çıktı. Küreselleşme her zaman bizim lehimize işleyen bir süreç değil algısı ortaya çıktı. Bunu özellikle demin de bahsettiği gibi Haşim'in işte Amerika örneğinde görebiliyoruz. Trump ve onun temsil ettiği yönetici sınıflar dünyada mesela serbest ticaretin her zaman Amerika lehine işlemeyebileceğini fark ettiler. O yüzden bazı konularda tekrar gümrük duvarlarını yükseltme noktasında bir çaba içine girdiler. Çin'e karşı Amerika'nın sürekli açık veriyor olması, Trump bunun ileride Amerika'nın siyasi hegemonyasını dahi tehdit edebilecek bir unsur olduğunu gördü. Ve bunun yanında şunu da akılda tutmamız lazım. Bu küreselleşme kendi mahiyeti içerisinde ne kadar adaletsiz bir süreç olsa da öyle ya da böyle ne kadar kötü işlese de bazı açılardan bir uluslararası düzen getiriyordu. Ve uluslararası düzen getirdiğiniz zaman bu düzen genellikle düzenin hegemon devletinin de bazı noktalardan elini kolunu bağlıyor. Yani ne kadar o devlet güçlü olduğu için hep lehine sonuçlar çıkarabiliyor olsa da pek çok noktada elini kolunu da bazı açılardan bağlayabiliyor. Şöyle de bir düşünceye yol açtı. Ben güçlüyüm, istediğimi yaptırabiliyorum. Yaptırabilirim normalde. Ama ben niye kendi kendime bir takım o uluslararası anlaşmalarla bağlayayım ki? Şimdi böyle de bir algı var. Özellikle Trump'ın temsil ettiği figürde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü uluslararası bazı organizasyonlar içinde normalde teker teker etkili olmayan bazı devletler blok halinde büyük güçlere karşı lehlerine bir takım taviz koparabiliyorlar. Bunlar büyük ölçüde olmasa bile en azından teke tekte koparamayacakları şeylerdi. Üçüncü husus da bu. Yani hukukun her zaman güçlüğü bağlayan bir tarafı vardır. Uluslararası hukuk ne kadar ulusal hukuka göre çok zayıf da olsa zayıf bir haliyle bile bir şeyleri bağlayabiliyordu. Trump artık bundan da büyük ölçüde rahatsız. Bu aşikar bir şekilde görülüyor. Onun dışında bu ortak güvenlik şemsiyesi tabii ki Batı için çok değerli. Hala da belli ölçüde değerini koruyor. Ama burada da şöyle bir ihtilaf ortaya çıktı. Trump diyor ki artık bunun faturasını da paylaşmamız lazım. Uluslararası ortak güvenliği de tek başıma ben yüklenemem. Tabii bu sadece gelişmiş Batılı uluslarda bir ölçüde anlam ifade edebiliyor. Çünkü yarı çevre ve çevre ülkesi olarak adlandırabileceğimiz yerlerdeki silahlı çatışmalar veya iç savaşlar ortak güvenlik stratejisi çerçevesinde çok iyi bir şekilde çözümlenebilmiş değil. Dünya bu konuda da iyi bir sınav vermediği için üçüncü dünyanın aydınları veya Batı içindeki eleştirel aydınlar küreselleşmenin bu boyutunu da ciddi ölçüde eleştirdiler. Yani mal ve hizmet akışkanlığı çok arttı. Fakat bu akışkanlık serbest ticaret rejimi çoğu zaman da güçlülerin lehine olan bir şeydir. Çünkü embriyo halindeki bir şeyi korumanız lazım. Ya da prematüre doğmuş bir çocuğu korumak için kuvvetli tutmanız lazım. O yüzden zayıf ülkelerin sanayi atılımları yapabilmesi belli bir dönem himayeci politikalar izlemesine bağlıdır. Eğer en baştan serbestiyet sağladığınız zaman her zaman büyük balık küçük balığı da yutacaktır. O yüzden ulus devlet bir anlamda da gümrük duvarları çerçevesinde yeniden gündeme gelir oldu. Şimdi küreselleşme karşıtları içerisinde bunları tek bir blok olarak görmenin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bunlar içerisinde gerçekten faşizan hareketler de var. Daha sol sosyalist duyarlılık içinde olan işte Wall Street merkezli bir dünya anlayışına tepki duyan, finans kapital sistemin azmanlaşmasına tepki duyan bir anlayış da var. Malumunuz finans kapital sistem reel piyasaların çok aleyhine bir şekilde genişledi ve bir finansal balon ortaya çıktı. Dünya üzerinde reel bir değer yaratmaksızın bir takım mali piyasalar üzerindeki spekülasyonlardan ciddi paralar kazanan insanlar ortaya çıktı ve bu genelde küçüklerin aleyhine işliyor ve küreselleşmenin en önemli vaatlerinden birini ortadan kaldırıyor. Küreselleşme diyordu ki sermaye akışkanlığı artarsa verimlilik artar, finansman sıkıntısı çeken ülkelere finansman yağar ve bunlar bunu ekonomik atılımlarında kullanırlar. Fakat çevre ve yarı çevre ülkelere gelen finansmanlar genelde bu işte spekülasyona açık finans piyasalar üzerinden geldiler ve orada kolayca spekülasyonlarla o ülkeleri bazen de zor durumda bıraktılar. Yani gidip onları ihya etmediler. Yani şu olmuştur, Batı içinde de huzursuzluk bazen yaratabilen şey, maliyetlerin düşük olması sebebiyle, işçilik maliyetlerinin ve işte işçi haklarının zayıf olması sebebiyle bazı birimler üretim sektörlerini üçüncü dünya ülkelerine yolladılar ama bunun da yarattığı bir takım problemlere karşı, örneğin Trump sadece doğrudan Çin'den üretim yapanları değil, Amerika'da olup Çin'deki tedarik zincirlerini kullanan düzenleri de hedef aldı. Yani belli ölçüde eğer belli bir orandan fazla yurt dışı üretim girdilerine bağlıysanız, Trump bunlara ek bir takım mali külfetler yükleyeceğini de deklare etti. Bu da şu manaya geliyor. Sadece doğrudan Çin'in ürettiği bir markaya blokaj koymuyor. Aynı zamanda Apple'ın da büyük tedarikçileri Çinli. Ve siz oraya da bir sınır getiriyorum dediğiniz zaman bu sefer o zincir de büyük zarar görüyor. Bunlar küreselleşmenin temel vaatlerinin en başta bu merkez ülkeler tarafından bir şekilde artık ortadan kalkmakta olduğunun göstergeleri olduğunu düşünüyorum. Burada şunu ekleyeyim. Küreselleşme karşıtı dalganın ajandasını bilmediğimizden dolayı her ne kadar mevcut düzen çok adaletsiz de olsa, bu haliyle sürdürülemez de olsa, işte neoliberalizm dediğimiz durum Amerika içinde bile pek çok problem yarattı malumunuz. Yerine gelecek olanı da bilmiyoruz. Yerine gelecek olan öyle ya da böyle ciddi bir düzensizlik ve kaos ihtiva ederse bunun da ciddi faturaları olabilir. O noktada da küreselleşme karşıtı dalgaya veya küreselleşme eleştirisine pozitif bakmakla birlikte işte onun altından bir takım faşizan eğilimler, beyaz üstünlükçülüğü veya başka tip İslamofobi veya antisemitizm kokuları da gelebiliyor. Karşı taraftaki ajanda bulanıklığı da bizi tabii ki bir nebze daha tedirgin hale getiriyor.
Güzel bir izah ettin. Özellikle bunun ekonomik olarak bütün dünyaya sunduğu büyük imkanlar ve artık pastanın daralması buna yol açarak da toplumların da sorgulamaya başlaması çok önemli. Özellikle bizim Türkiye özelinde düşündüğümüzde Avrupa Birliği kapısında bekleyen bir ülke olarak ekonomik beklentilerimiz, bizim ucuz pazar oluşumuz, emeğin sürekli nakli ve bizim toplumsal olarak da bugün Avrupa Birliği karşılıklarını göz önünde bulundurduğumuzda aynı vaka bizi aynı yere götürüyor. Ha şimdi burada sana Avrupa'nın kendi merkezinde de bir taraftan aşırı sağcı yükseliyor. Rus devlet düşüncesinin tekrar güç kazandığını söyleyebilir miyiz buradan veya tam tersinden küreselleşme karşıtlarının durumu nasıl değerlendirirsin?
Evet, ben de aslında oraya gelmek istiyordum. Yani Emre'nin önemli vurguladığı bir şey çok önemli. Ben de önemli buluyorum daha doğrusu. Yani esasında çok yakın bir zamana kadar bizim küreselleşme dediğimiz şey o kadar da küreselleşme değil gibiydi. Yani aslında daima tek yönlü bir otoban gibiydi. Avrupa'nın veya Amerika'nın, yani bu hegemon devletlerin, sistem kurucu devletlerin genellikle periferide kalan devletlere, oradaki insanlara rahatça gidebilmesi üzerine işleyen bir sistemdi. Ve bu daima tek taraflıydı. Yani Amerika rahatça istediği ülkeye dokunabiliyor, orada ticaret yapabiliyor veya gerektiğinde askeri müdahaleler gerçekleştirebiliyordu. Hatta bu küreselleşme yani Amerika'yı veya batıdaki bazı ülkeleri bir anda küreselleşme karşıtı haline getiren şey esasında küreselleşmenin sahiden bir küreselleşme haline gelmeye başlaması oldu. Çünkü bu sefer otobanın bir de geri dönüşü olmaya başladı. Şunu demek istiyorum. Afganistan'a, Irak'a veya Suriye'ye veya başka ülkelere ticari yollarla müdahale edildi. Buradan bir takım şeyler elde edildi. Fakat bir de bunun geri dönüşü olmaya başladı. Yani Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan batıya doğru göçler olmaya başladı. Yani Amerika Afganistan'a dokunurken memnundu bundan. Ama bir anda Afgan da gelip bu sefer Amerika'ya veya batıya dokunmaya başladı. Ve batıya dokunmaya başladığı anda bu sefer şey oldu, hani acaba elde ettiğimiz kar zarardan daha mı büyük tartışması yaşanmaya başladı. Bana biraz işin bu yönü de var gibi görünüyor. Yani küreselleşme sahiden bir dairesel nitelik alınca bu sefer diğer taraf şeyi fark etti. Ben verdiğim kadar, aldığım kadar, hatta aldığımdan daha fazlasını vermek zorunda kalabilirim endişesine düştüler. Bu tabii göç bu işin bir yönü. Diğer bir yönü aynı zamanda yabancı yatırımcının bu hegemon ülkelere yatırım yapmaya başlaması oldu. Ondan da muhtemelen rahatsızlık duyuyorlar. Diğer bir şey tabii ki terörizm. Çünkü Irak'a, Suriye'ye, Afganistan'a taşıdığınız şiddetin bu sefer bir de geri dönüşü olmaya başladı. Yani küreselleşme sahiden bir küresel hale gelince bu sefer kendi krizlerini doğurdu. Şimdi şeye gelin. Yani Emre'nin sık sık vurguladığı bir şey var. Çok önemli buluyorum orayı. Yine bu cümleyi kurdum. Nedense böyle çok şeyiz burada. Fazla tartışma programı gibi yapıyoruz ama normalde böyle değiliz tabii. Normalde daha ateşliyiz. Sözümüzü keseriz. Fazla ciddi oluyor burada. Yani esasında şu. Emre hep vurguluyor şunu. Bizim küreselleşme karşıtı blok dediğimiz, sık sık da popülist diye yargıladığımız bir kesim var. Ve biz bunları genelde bir kefeye koyup aynı başlık altında nitelenip ignore ediyoruz veya eleştiriyoruz, kötülüyoruz. Ama işi biraz daha açtığında esasında meselenin bu kadar da kolay olmadığını görüyoruz. Yani bu popülist şemsiyesine biraz değinmek istiyorum. Evet, popülist rejimlerin tamamı, yani bunun bir istisnası yok, İnsan hakları karşıtı, demokrasi karşıtı, özgürlük karşıtı rejimler aynı zamanda. Fakat işin şu yönü var. Bizim bahsettiğimiz bu insan hakları, demokrasi ve özgürlük aynı zamanda bu hegemon devletler tarafından bir iktidar aracı olarak kullanıldılar yıllar boyunca. Yani bir ülkeye bunlar tavsiye edildiğinde veya zorlandığında bu değerlerle beraber daima bir takım ekonomik veya askeri şeyler de beraberinde geliyordu. Bundan dolayı bu hegemon devletlerin çeşitli müdahalelerine tepki duyan kitleler doğal olarak onların beraberinde getirdiği her şeye tepki duymaya başladılar. Çünkü sen bir ülkeye askerinle gidiyorsan, o askerin sadece silahına değil, onun her şeye düşman olursun. Onun getirdiği her türlü değere düşman olursun. Macaristan'da gerçekleşen olay biraz bu. Polonya'da olan olay biraz bu. Veya diğer başka ülkelerde gerçekleşen olay bu. Biz popülist diye biraz çöpe atıyoruz ama aslında popülist tepkilerin arka planında sahiden bu mevcut dünya sisteminin, yani bu dünyanın sisteminin bazı kronik sorunları da yatıyor. O yüzden bunları kötüler deyip bir kenara atamıyoruz. Çünkü eleştirilerinin çok ciddi bir kısmı sahiden de haklı eleştiriler. Yani örneğin işte Polonya'nın Avrupa Birliği ile çatışması, evet diyoruz ki kötü, demokrasi aleyhine işleyen bir süreç. Ama işin bir yanından da Avrupa çok uzun zamandır Avrupa'nın en büyük gücü olan Almanya tarafından domine ediliyor. Ve Polonyalılar şunu soruyor kendi kendilerine. Yani bizim eşit olarak üyesi olduğumuz bir yapı tek bir ülke tarafından kontrol ediliyor. Ve esasında Avrupa Birliği politikaları Almanya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleşiyor. Fakat Almanya'nın çıkarları benimkilerle çatışıyor diyor. Yani bu eleştirilerin tamamı da haklı eleştiriler. Çünkü daima bu küreselleşme dalgasını kontrol eden bazı güçlü devletler var. Ben burada burada evet, noktalayıp biraz Emre'ye pas atmak istiyorum. Çünkü ben, onun söyleyeceği daha fazla şey vardır.
Hem de buradan devam edecektir. İşte Avrupa'nın biraz da senin bahsettiğin Macaristan ve Polonya örneklerini düşündüğünde aslında Soğuk Savaş dünyasında demir perdenin eşiğinde beklemek bir taraftan da fatura buna dönüşüyor. Belki dünyanın geri kalanını düşündüğümüzde evet, de sömürge sonrası iktisadi olarak sömürülmüş ve bunun fakirliğini yaşayanların evet bu pastadan eşit pay istemesi gibi. En çok da onlar belki küreselliği sorgulama hakkına evet, sahipler. Evet, şimdi tek kutuplu dünyadan tekrar şeyler, belki Emre'nin sürekli üzerinde durduğu Çin'in tekrar doğuda ikinci bir kutbun yükselmesi. Bu da işte uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler'in veya uluslararası hukukun sorgulanmasına yol açıyor. Emre sen ne dersin?
Ben şuradan başlamak istiyorum. Sokaktaki vatandaş diyelim. Yani popülizmin, popülist hareketlerin en fazla yücelttiği, hatta belli ölçüde bu popülizmin geçmişinde örneğin bir Rusya'da bir Narodnik hareketten bahsedilir. Yani halk bilgeliği, işte bizde Anadolu irfanı dediğimiz bir sıradan insanın yüceltilmesi vardır. Onun bazı insani değerlerin taşıyıcısı olduğu, ancak modern rasyonelitenin, modernleşmenin, onun getirdiği toplumsal iş bölümünün insanları işte bu tip değerlerden yabancılaştığı, bu diskur hepimizin çok sık duyduğumuz bir şeydir. Bunun bu diskurun yücelttiği o adamın sancıları neydi? O yüzden böyle bir yüceltimi yapan siyasal hareketler neden daha kredi topluyorlar? Neden itibar sahibi oldular? Onunla alakalı birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu görmemiz lazım. Refah devleti dediğimiz yapıların çözülmesinin toplumlarda yarattığı etkiler var. Yani gelişmiş batılı ulusların içerisinde de bu refah devleti yapıları belli ölçüde çözüldü. Hatta işte bu konularda zaten kıta Avrupa'sındaki anlamda bir kamu hizmeti anlayışını taşımayan, belli ölçüde her zaman için saf kapitalist olan Amerika burada daha ileriydi. Örneğin son yaşadığımız problemlerde işte sağlık sektöründe bunun bir kamu hizmeti olarak algılanmamasının Amerika'nın işte salgınla mücadelesinde ne kadar hiç daha önce rastlamadıkları bir acemilikle davranmalarına sebebiyet verdiklerini görüyoruz. Bunun gibi pek çok şey sayabiliriz. Yani sağlıktır, eğitimdir. Aslında geleneksel olarak insanların çok kolay refah devleti içinde tatmin buldukları şeylerin bir kısmı da gitgide maliyetli hale geldi. Esnek ve güvencesiz, yani kapitalist toplum içerisinde tırnak içinde esnek denen ama güvencesiz çalışma biçimleri arttı. Belli ölçüde dezavantajlı grupların dayanışma ağları ortadan kaldırıldı. Bunların sonucunda da insanlar gitgide kendilerini daha yalnız, daha güvencesiz, himayesiz hissettiler. Himayesiz hissettiklerinden dolayı bu büyük neoliberal çark karşısında yabancılaşma duygularının çok arttığını düşünüyorum ben. Yani insanlar işte Haşim köyden kente göç sürecine vurgu yaptı. Bir aynı zamanda bir analoji olarak vurgu yaptı. Köyden kente göç sürecinde de aynı hissiyat vardır. Yani siz köyde bir komünite içindesinizdir. Yüz yüze ilişkilerle belli bir güvenlik ağı içerisindesinizdir. Belli bir dayanışma ağı içerisindesinizdir. Ama kente geldiğiniz zaman bu dayanışma bir anda ortadan kalkmıştır ve büyük bir aygıtla, hem ekonomik büyük bir aygıtla hem de siyasal büyük bir aygıt karşısında hepten ara kurumların olmadığı düzeyde kendinizi yalnız ve kıstırılmış hissedersiniz. İşte hemşerilik ağı üzerinden örgütlenirsiniz, dini tarikatlar üzerinden örgütlenirsiniz veya siyasal partiler üzerinden. Bu ihtiyaca tekabül eden bir şeyi ben neoliberal dönemin insanlara yaşattığını düşünüyorum. Bu da popülist diyebileceğimiz temaların kuvvetli bir şekilde temsil edilen hareketlerin kredi sağladığını düşünüyoruz. Şimdi küreselleşme demokrasi vaat etti ama bir taraftan toplumlar şunu gördüler. Yarı çevre ülkesindeki bir vatandaş kendi hükümetinin ekonomik darboğaza girdiği zaman yurt dışından kredi aradığını ve o krediyi alabilmek için ona acı ilaç işirildiğini gördü. Mesela en basit örneği stand-by anlaşmalarıdır. Biz de yaptık mesela IMF ile. IMF bize dedi ki kamu harcamalarını kısacaksınız bütçe disiplinini sağlamak için. Ama bunun vatandaşın baktığı boyutuna baktığımız zaman bu belli ölçüde işte daha fazla özelleştirme haline geldi. Bazı kitlerin bunlardan bir kısmı verimsiz hale gelmiş de olabilir ama kapanması anlamına geldi. Örneğin ben İzmitliyim. Seka fabrikası bizim İzmit'teki hemen hemen her İzmitli'nin dedesinin çalıştığı yerdir. Seka fabrikası da kapananlardan biriydi. Şimdi Türkiye böyle bir süreci de yaşadı. Türkiye gibi pek çok ülke yaşadı. Yani buradan şuna gelmek istiyorum. Neoliberal mekanizmalar her şeyi ticari rekabete açarak her alanı, geleneksel kamu hizmeti alanını çok fazla daraltarak, kamu harcamalarını kısmak adı altına bu tip alanlarda biraz olsun devletin güvence şemsiyesini daraltarak ve aynı zamanda bu neoliberalleşmenin kültürel boyutu da insanları bireycilik üzerinden aşırı bir şekilde yalnızlaştırarak insanlarda daha büyük bir dayanışma ağı arama duygusuna yol açtı. Ve bu da genellikle işte belli şekilde popülizm dediğimiz fenomenin canlandırılması üzerinden yürüdü diye düşünüyorum.
Aslında baba arayıp babalara vardılar.
Efendim?
Yani bir baba arayışındaydılar.
Tabii.
Onları birleştirecek. Sonra Erdoğan, Urban veya diğerleri çıktı.
Tabii. Onları himaye edecek.
Biz hep aslında ulus devlet ve küreselleşme gibi dikotomi de ele aldık. Aslında devletin de kendi içerisinde dediğin gibi belki liberalizm veya onun karşısında sırf aynı 1929 büyük buhranında olduğu gibi devletin tekrar dönüşü mesela bu salgın içinde aynı şey söz konusu. Aslında devletin sunacağı hizmetlerin ya da vatandaşın ne vaat ettiği tekrar ideoloji üzerinden tanımlanma ihtiyacı etti. Belki sağ ve sol popülizm de aynen bunun üzerine yükseliyor. Belki de mesela diyelim ki sağlık sistemini en çok beğendiğimiz, övdüğümüz sosyal devletin güçlü olduğu Almanya gibi ülkeler. Mesela sosyalizm tehdidine karşı Bismarck'ın sosyal politikaları güçlendirmesi aslında ekonominin farklı yerlerde farklı şekilde ortaya çıkması gibi. Belki Amerika'da bu sosyal güvencenin güçlenmesine sebep olacak. Yani 5 yıl önce Obamacare yüzünden Demokratların hükümeti kaybetmesi şimdi Trump için aynı şey doğuracak. Şimdi o zaman Ayşin bilmiyorum buradan mı devam edeceksin? Yani devlet ne vaat ediyor tekrar bu dikotomiler üzerinden düşündüğümüzde nereye gidiyor?
Yani bu küreselleşme dalgasının, küreselleşmenin zayıflaması meselesinin bir süre daha ben devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bunu biz önceki programda da konuşmuştuk. Küreselleşmenin taraftarı olan rejimler daha özgüvensiz, daha içe kapanık, küreselleşme karşıtı parti liderleri seçmişlerken diğer taraftaki ülkeler çok daha özgüvenli, çok daha yayılmacı politikalar izliyorlar. Ama şu aşikar, evet tüm bu süreç bu baba figürlerini çok daha güçlendirecek. Çünkü sahiden bu tür kriz anlarında demokrasinin değil başta her şeyi kontrol eden bir mekanizmanın çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Ama işte bu işin açmazı şu. Daima Amerika'yı eleştiriyoruz. Ben de sık sık eleştiriyorum. Daima neoliberal politikaları eleştiriyoruz. Küreselleşmenin daima eksi yönlerini görüyoruz. Ama bu mesele bizi daima şu kısır şeye getiriyor. Yani iki ucu keskin mızrak meselesine getiriyor. Şimdi küreselleşmeyi evet, yani hegemon güçlerin küreselleşme yoluyla periferide kalan ülkeler üzerine tahakküm kurmasını eleştiriyoruz ama şimdi küreselleşme taraftarlarının beraberinde daima getirdiği demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti var. Evet, bunlar belki kötüye kullanılıyor onlar tarafından. Ama ne olursa olsun bu ayrımda demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler onların taraflarına düşüyor. Şimdi diğer tarafa ise yani bunun bir örneği var mı bilmiyorum. Küreselleşme karşıtı olup bir yandan da demokrasiyi ve özgürlükleri genişleten bir örnek aklıma gelmiyor. Bunu anlayabiliyorum.
Kuzey Kore dünyanın en özgür ülkesi.
Nasıl? Mesela Kuzey Kore. Yani Türkiye örneğin, Polonya, Macaristan, Slovakya veya İtalya'da Salvini hükümeti, Fransa'da Le Pen eğer şey olursa. Ama şunu demek istiyorum, yani biz şu an iki ucu keskin şeye dayanmış durumdayız. Şimdi bir yanda eleştirdiğimiz hegemon güçlerin tahakkümü var. Ama bir yandan da otoriterleşme söz konusu. Ve biz kendi küçük hayatlarımızda o büyük hikayeyi çoğu zaman umurumuzda da yoğulmuyor. Biz kendi küçük hayatımızda şunu istiyoruz. Rahatça, özgürce yaşayabilelim. Şimdi yine o bizim klasik geyiklerle bitireceğim. Kardeşim ya nerede yaşamak istersin? Çin'de mi, Amerika'da mı? Yani bu meselenin daima böyle bir açmazı var.
Bu sorunun çok, problemi çok büyük. Programın sonlarına doğru gelirken biz problemi iyi küçültmeye çalışıyorduk. Aslında ulus devlet. Yok, var, süremiz var. Konuşabiliriz. Ben aslında daha biraz şeye odaklanmak istedim. Evet, küreselleşmeyi konuştuk. Aslında küresel örgütlerin, uluslararası örgütlerin serüvenini de konuşabiliriz. Ama ben biraz daha ulus devletin kendi içinde hangi yolu tercih edecek, bilmiyorum, bu bana daha çekici geldi. Yani sosyal politikalar güç kazanacak. Mesela şu anda salgın sebebiyle bütün Marksist düşünürlere fırsat doğdu. Adeta hepsi işte, kapitalizmin, neoliberalizmin sonu geldi, dünyayı cehenneme çevirdi. Evet. Mesela belki kendilerince fazlasıyla haklı bir var. Evet. Ama bir taraftan devletler kendi vatandaşlarına ne vaat edecek? Aslında en büyük imtihan şimdi başlıyor. Belki bilmiyorum, buradan devam edelim. Veya uluslararası örgütlerin durumu veya işte bu.
Yani ben belki şunu belki esprili ekleyebilirim. Yani evet, sosyalistlere biraz gün doğdu gibi oldu. Yani genelde yorumlarda fazla bir iyimserlik görüyorum. Ama onların tam tersi, hiç beklemediği yerden de darbe yiyebilirler. Yani nasyonel sosyalist rejim de tam olarak sosyalist rejimin, daha sosyalistlerin halka vaat ettiği şeylerin önemli bir kısmını vaat ederek iktidara gelmişti. Şunu demek istiyorum. Daha otoriter, daha onların faşizan dediği, yani bizim otoriter dediğimiz figürler de onların vaat ettiği şeyleri vaat ederek başa gelebilir ve tam tersi bir sonuç doğurabilir bu süreç. Ve ki biraz oldu yani bazı ülkelerde.
Bir de bazen bu karşıt dalgalar, sistem bu karşıt dalganın alarmını doğru bir şekilde anlar ve buna belli bir yanıt üretirse sistemin kendi restorasyonuna da yol açabiliyor.
Tabii tabii.
Yani söz gelimi işte Keynesyen bir takım reformlar, işte Keynes klasik iktisadın bazı kabullerinden ayrıştı. Yani bu tam istihdamda bu ekonomi dengeye girmiyor. Dolayısıyla bir takım kamu maliyesi politikasının araçları üzerinden bizim işsizliğe karşı bir takım şeyler yapmamız lazım. Kamu devlet müdahalesini öngördü. Aslında liberalizmin temeline ters olan bir şeyi liberal sistemi yaşatabilmek için sisteme içkin hale getirdi.
Evet.
Daha sonrasında Sovyetler Birliği'nin güçlü olması ve batıdaki sol hareketlerin güçlü olmasıyla yine bir takım sosyal refah devleti uygulamaları gündeme geldi. Yani sistem bazı açılardan da kendini rehabilite edip de gidebilir. Burada şunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Örneğin bizim popülist figür olarak saydığımız figürlerin önemli bir kısmı eleştirel tutumlarını gösteriyor olsalar da küresel sisteme, yine o sistemin parametrelerinin belli ölçüde reforme edilmesi veya restore edilmesi halinde o sistem içerisinde yer almaya, daha etkin bir şekilde yer alma imkanları varsa bunda da istekli olabiliyorlar. Mesela küreselleşmenin en önemli göstergelerinden birisi Türkiye çapında. Aslında Haşim de ona bir nebze değindi. Yani küreselleşmenin şampiyonu olup sonradan popülizm safına gelenler de var. Örneğin biz de klasik bildiğimiz bir takım projeleri biliyoruz. Bunlar Türkiye'de yap işlet devletle devret sözleşmesiyle yapılıyor. Ve bu aslında uzun zaman Türkiye'de yürütme erkiğiyle yargı arasında bir kavga vesilesi olmuştu. Yani bunları yargı erki Danıştay bir imtiyaz sözleşmesi olarak niteleyip esasından inceleyip ortadan kaldırabiliyordu. İşte Özal döneminden başlayan bir şekilde Türkiye'de yürütme finansman açığını giderebilmek için bir takım yeni kurumlar ihdas etmeye çalışıyordu. Ancak yargı biraz daha ekonomi politik ilişkilerin dışında konumlanan ve Türkiye'de geleneksel bürokratik hafızayla alakalı bir kurum olduğu için yargı buna direniyordu. Ve çok enteresan bir şey oldu. Pek çok ülkenin anayasasında böyle bir hükmün olduğunu sanmıyorum. Yanılıyorsam beni düzeltin. Bizim anayasamızda bir sözleşmenin özel hukuk sözleşmesi olduğuna dair hüküm var. Yani yap işlet devret özel hukuk sözleşmesidir diye anayasaya hüküm koyundu. Çünkü anayasa mahkemesi kanuna konulan hükümleri iptal ediyordu. Yani bu özel hukuk sözleşmesi değildir. Kamu hizmetinin görülmesine ilişkin sözleşme olduğu için imtiyaz sözleşmesidir. Dolayısıyla Danıştay'ın denetlemesi gerekir diyordu. Biz en son yürütme erki bunu anayasaya koydu. Yine keza uluslararası tahkim güvencesini de anayasaya koydu. Aha, yürütme şöyle bakıyor. Finansmanı ben nasıl sağlayacağım? Ben bu büyük projeleri bütçeden finanse edersem büyük açık veririm. Ama ben bunu bir takım dış finansman yöntemleriyle finanse edersem bu finansman probleminden kurtulurum ve kamu hizmetlerini daha etkin yürütebilirim. Ama işte küreselleşmenin bence içkin çelişkisi burada. Şimdi bunu dediğiniz zaman finansmanı kim sağlıyorsa hukuki yapıyı da o dayatabiliyor. Evet. Yani büyük finansmanı malumunuz büyük kredi kurumları sağlıyor. Bu mali piyasanın büyük aktörleri sağlıyor ve onlar da Türkiye gibi pek çok ülkeye bu enstrümanları, hukuki enstrümanları dayattılar. Dolayısıyla burada küreselleşmenin bu içsel çelişkisi nasıl çözülebilir? Onun üstünde belki düşünmemiz gerekecek.
Yani bir devletin vatandaşlarına belli bir refahı hizmeti sunabilmesi için bütçelemede bu gücü nereden elde edecek? Aklıma da kapitülasyonlar geldi. Sen uluslararası sermaye çağıracaksan onlara çok hukuk bence bir imtiyaz sağlayacaksın. Bu da bir belirli.
Tabii. Hatta hocam bunu zaten reddedenler bu yap işlet devlet gibi projelerin uluslararası finansmanı çağırmak için bu hukuk sisteminde açılan gediklerin bir tür yeni tür kapitülasyon olduğunu söyleyerek yani, reddediyorlardı zaten.
Ben şey hatırlıyorum. Manuel Unakıtan bu özelleştirme ihaleleri de sık sık iptal edildi ama işte Türkiye geniş bir özelleştirme periyodu yaşadı. Şöyle bir lafı vardı. Ne komünist devletmişiz sat bitiremedik diyordu. Yani Türkiye'de bu liberalleşme hikayesini belki son 15-20 evet. yılda işte bilhassa sağlık hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin özelleştirilmesinde tekrar bunu toplum nezdinde devletin en önemli sosyal hizmet sağladığı alanda sorgular hale geldi. Şimdi sen ne dersin? Ya da başka konularda. Ekleyeceğim, ilave edeceğim. Yo şu yani biz Emre biraz
sesiniz gitti pardon yani, diyemedim.
Hani devletin takipçiyle bu iktisadi liberalizme uluslararası sermaye sağlayabilmek için alan açtığını söyledim. Ben de yani ilaveten Türkiye'nin bu hani hikayesi.
Ha evet. Yani ben sadece şunu söylemek istiyorum. Zaten vurgulanmıştı. Şimdi bu mevcut sistemi ne kadar eleştirirsek eleştirelim. belli oranda bir düzen kurmuştu. Yani Amerika veya diğer bazı ülkelerin tabiri caizse ağabeylik rolü altında bir düzen, bir güvenlik ortamı kısmen kurulmuştu. Ve bu sistem şu an çatırdamaya başlıyor. Mahallede farklı abiler ortaya çıktıkça daha da çatırdamaya başlayacak. Evet, biz belki Amerika'nın bu hegemonik konumunu eleştiriyorduk ama Amerika bu konumunu yitirirken bizim bu süreci çok zor atlatacağımızı düşünüyorum. Hatta bu kesin gibi. Çünkü kuralsız, normsuz bir ortamda bir mücadele yaşanacak. Ve bu mücadele ne olursa olsun yeni bir düzen kuruluncaya kadar herkesin yani aleyhine.
Yani 45 sonrası ya da belki böyle bitirelim. 2. Dünya Savaşı sonrası ve Berlin Duvarı yıkılışı sonrasında yaşadığımız liberal demokrasilerin güç kazanmasıyla rejim ihraç etmesi gibi. Bugün sıkça söylenen fazla iddialı işte Çin'in rejim ihraç edeceğine dair iddialar. Belki de bu salgının üstesinden ya da bu ekonomik, büyük ekonomik buhranın kimin üstesinden geleceği, bu yeni kaotik düzenin nasıl anlam bulacağıyla da ilgili gelecekte sorular içinde barındırıyor. Söyleyeceğiniz var mı? Programına yaklaştık.
Şöyle şunu eklemek istiyorum. Bahsettiğiniz gibi tamamen kaotik bir yere de varabilir bunun çatırdaması ama daha önce sıkça örneğini gördüğümüz gibi sistem bu alarmı algılar ve buna bir takım restorasyon hamleleriyle cevap verirse başka bir düzen oluşumuna da yol açılabilir. Bu halde yarı çevre ve çevre ülkedeki bazı aktörler daha tırnak içinde daha bir tık daha katılımcı bir uluslararası düzen ortaya çıkarsa buna karşı istekli davranabilirler. Örneğin şu zihnimizde bize bazı şeyleri hatırlatabilir. Liberalizm de ilk ortaya çıktığı zaman demokrasiyle bir takım çelişki ve çatışmalar içerisindeydi. Ve burjuvazi oy hakkının genelleştirilmesine karşı ciddi bir blokaj koyuyordu. Ama bir takım hadiseler oldu. 1848'de Batı'nın içerisinde sol hareketinin yükselmesiyle bu sefer sistem rehabilite etmek için kendini bazı atılımlar yapmak zorunda kaldı. Genel oy hakkı tanıdı. İşte siz çok önemli bir örneğe değindiniz mesela hocam. Bismarck muhafazakar bir adam ve Bismarck sosyalizmin etkinliğini bir şekilde sınırlamak için sosyal güvenlik sistemini ilk kuran kişi oldu Avrupa'da. Dolayısıyla sistem bazen kendi kendini rehabilite etmek için o uyarıları alıp başka bir formatta hayatiyetini devam ettirebilir. Bu olasılığın da açık olduğunu düşünüyorum. Kesin gerçekleşir diyemem ama bu da ihtimal dahilinde.
Restore edebileceğine, evrimleşebileceğine dair muhafazakar yargılarımızla programı sonlandırıyoruz. Çok radikal çatışmalarda geçirmedik. Süremizi doldurduk. Teşekkür ediyorum. Kolonya Günleri'nin değerli dinleyicileri. Önümüzdeki güzel bölümlerde çok farklı konularla karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar herkese. Bölümde görüşmek üzere.